Ayrım 54.
16 Eylül günü babaannem Güzide Zorlu'nun İstanbul Taksim'deki evindeyiz. Annem var, bir de Şadiye halam var. Kararların temyiz edileceğini, ne bileyim müebbet hapse çevrileceğini bekliyoruz. Sabah kalktım, her zaman yaptığım gibi radyoyu açtım ve dondum kaldım. Babam idam edilmişti. Sonrası inanın yok. Ankara. Berin Hanım sabah gazeteleri açtığında eniştesi Zorlu ile Hasan Polatkan'ın ölüm haberlerinin yanında eşi Adnan Menderes'in de burnunda bir serum bulunan gözleri kapalı fotoğrafını görünce dehşetle irkildi. Eşi intihara teşebbüs etmişti, ne yapacağını bilemedi. Artık gücü kalmamıştı, sandalyeye yığılıp kaldı. Konuşmuyor, ellerinin titrettiği gazeteye öylesine donuk gözlerle bakıyordu. Tek bir konuya kilitlenmişti, kocasının idam edilmesini önlemeliydi. Aklına önce CKMP Genel Başkanı Osman Bölükbaşı geldi, ona gitti. Bölükbaşı üzgündü, yapacak pek bir hareketin kalmadığını söyledi. Ve gidilecek son kişi İsmet Paşa'ydı. Pembe Köşk'e telefon etti, Mevhibe İnönü ile konuştu. Sonra oğlu Aydın Menderes'i alıp Ali ile Cele Pembe Köşk'e gitti. Berin Hanım İsmet Paşa ile görüşürken küçük Aydın da onları izliyordu. Berin Hanım ağlıyordu, kurtarın diye yalvarıyordu. Mevhibe Hanım da gözyaşlarını tutamamıştı. İsmet Paşa şaşkın görünüyordu. Askerlere söz geçiremediğine hanımları inandırmak istiyordu. Dipnot. Ne hazin, Selanikli Cavit Bey'in eşi Aliye Hanım kocasının idam edilmemesi için 25 Ağustos 1926'da Başbakan İsmet Paşa'ya telgraf çekmişti. Cavit Bey telgraftan bir gün sonra idam edilmişti. İsmet İnönü benzer sahneyi 35 yıl sonra bir kez daha yaşıyordu. İsmet Paşa, MBK Başkanı Cemal Gürsel ile Genelkurmay Başkanı ile Dışişleri Başkanı ile hepsinde konuşmuştu. ABD Başkanı John Fitzgerald Kennedy, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Fransa Devlet Başkanı De Gaulle, Pakistan Devlet Başkanı Eyüp Han, infazların durdurulması yönünde mesajlar yollamışlardı. Ama iş sanki inada binmişti. Berin Hanım çırpınıyordu, dakikalar hızla geçiyordu. İmralı. 12 ayrı hücredeki idam sanıkları birbirlerine seslenerek kimin idam edildiğini öğrenmeye çalışıyorlardı. Öğleye doğru komutan Tarık Güryay hepsini bir odada topladı. İdam edilmekten kurtulduklarını, cezalarının müebbet hapse çevrildiğini söyledi ve odadan çıktı. Odada çıt çıkmıyordu. Sessizliği Celal Bayar bozdu. Arkadaşlar, aramızda kim var kim yok? Fatih Rüştü ve Hasan Polatkan'ın olmadığını anladılar. Birden nasıl bir sondan kurtulduklarını anlayan bazıları hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Celal Bayar metanetlerini korumalarını söyledi. Hapishanede uzun süre kalmayacaklarını belirterek herkese moral vermeye çalıştı. Ama yılların komitacısı bile bu konuşmayı yaparken titremesine engel olamıyordu. Yassıada. Hücresinde yatmakta olan Adnan Menderes'i İmralı'dan gelen komutan Tarık Güryay ve yanında getirdiği Ethem Menderes ziyaret etti. Adnan Menderes kurtulursa Çakırbeyli çiftliğine gidip Çine çayının kenarında bulunan söğüt ağaçlarının altına oturacağını ve bir daha siyasetle ilgilenmeyeceğini söyledi. Adnan Menderes'in son gördüğü yakını Ethem Menderes olacaktı. İkisi de idamlardan haberli değildi. Anılardan bahsetmeye başladılar. Sıcak sohbeti komutan Tarık Güryay bozdu. Tedavisi için Deniz Hastanesi'ne götürülecekti. Bu nedenle hemen hazırlanmalıydı. Ethem Menderes'in yardımıyla hazırlandı. Yassıada'dan ayrılırken komutan Güryay'a bir ricada bulundu. Berin Hanım'dan gelen mektupları hastaneye iletir misiniz? Hücum bota bindi. Yanında askerler vardı. Bu botun yaklaşık 1,5 mil ardından bir diğer hücum bot geliyordu. Başsavcı Altay Egesel bu motorun içindeydi. Hücum botu İmralı'ya geldi. Adnan Menderes Deniz Hastanesi'ne gidilmeyeceğini anlamıştı. İdam edileceği aklına gelmiş miydi? Belki, ama yasa gereği idamların cezaevinde sabaha karşı yapılması gerekiyordu. İhtilal gücünü yasalardan almıyordu. Dipnot. Adnan Menderes'in bir gün sonranın sabahı beklenmeyip öğle saatlerinde idam edilmesinin nedeni olarak, başta İngiltere Kraliçesi olmak üzere Avrupa devletlerinin Zorlu ve Polatkan'ın asılmalarından sonra var güçleriyle Türkiye'ye baskı yapmaları gösterilmektedir. Bir gün önce Zorlu ve Polatkan'ın bulunduğu odaya alındı. Hüküm yüzüne karşı okundu. Bugün ayın kaçı diye sordu. 17 Eylül pazar dediler. Kendisiyle beraber kimlerin hükümlerinin tasdik edildiğini sordu. Savcı Egesel önce tereddütte kaldı. Sonra öğrenince ne olacak Adnan Bey dedi. Menderes'in yüzünde buruk bir tebessüm belirdi. Öğrenirsem ne olur diye yanıt verdi. Savcı Egesel Zorlu ve Polatkan dedi. Konuşmadı. Hiçbir şey söylemedi. Kapının kenarında bir koltuğa oturtuldu. Elleri kelepçelendi. Yakasına hüviyeti de asıldı. Fotoğrafı çekildi. Usul gereği arzusu olup olmadığı soruldu. Sigara istedi. Yenice sigarası tiryakiliği vardı. Bir adet Yenice sigarası verildi. Dini telkin için hocalar karşıdaki odada hazır bulunuyordu. Hocayla tek başına kalmak istedi ama yasalar buna izin vermiyordu. Bunun üzerine hocayla heyetin huzurunda yan yana geldi. Ama dini telkin istemedi. Tövbe duasına katıldı. Hocanın ağır ağır ve tek tek sıraladığı kelimeleri tekrar etti. Duanın ardından son sözleri, "Hayata veda etmek üzere olduğum şu anda devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim. Bu anda karımı ve çocuklarımı şefkatle anıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Vazifenizi yaptınız ve zahmet ettiniz oldu." İnfazın yapılacağı bahçe 150 metre uzaklıktaydı. Kapıdan çıkarken savcı Egesel'e döndü. "Hiç küskün değilim," dedi. Dışarıda yağmur başlamıştı. Yanında iki gardiyan vardı. Yolun iki yanına 20'şer adım arayla askerler dizilmişti. Yol Arnavut kaldırımıydı. Yavaş adımlarla yürüyordu. Başı yine eğikti. Yolun dönemecinde başını kaldırdı ve idam sehpasıyla karşılaştı. Bir an durdu ve baktı. Saat 13.30'du. Doktor Nazım ile Fatin Rüştü Zorlu'dan sonra Evliyazadelerin bir damadı daha idam sehpasına can vermişti. Bu Evliyazadelerin yaşayacağı ne yazık ki son acı olmayacaktı. 23. Bölüm 26 Eylül 1961 Ankara. Adnan Menderes'in idamının üzerinden kısa bir süre geçmişti. Kapının zili çalındı. Aydın Menderes açtı. Karşısında polis memurunu görünce şaşırdı. Annesine seslendi. Berrin Hanım konuşmadan kendilerini süzen polise "Buyur evladım," dedi. Polis memuru kendine geldi. "Kusura bakmayın, yasa böyleymiş," diyerek elindeki kağıdı gösterdi. "İdam cezası infaz edilen kişinin evine hükmün bir sureti asılırmış. Bunu kapınıza asmak zorundayım." Berrin Menderes soğukkanlılığını koruyarak "As oğlum, Adnan Bey'i asan sen değilsin ki, niye çekinip üzülüyorsun?" dedi. Polis evlerinin kapısına idam hükmünü asıp gitti. Ve yine yasa gereği infaz için harcanan ipin, idam gömleğinin, cellatın, imamın ve o gün yiyip içtiklerinin paralarını da ödemek zorundaydılar. Onu da ödediler. Berrin Menderes anlamıştı. Hayatı boyunca idam sehpasıyla birlikte yaşayacaktı. Nereye gitse, kiminle konuşsa yanında hep o idam sehpası olacaktı. Çok değil, birkaç gün sonra bu kez Adnan Menderes'in eşyalarını teslim etmek için bir polis geldi. Gömlekleri, havluları, pijaması, tespihi, kısacası yassada kullandığı tüm eşyaları paket yapılıp gönderilmişti. Berrin Hanım eşinin eşyalarını büyük bir özenle kutudan çıkardı, kokladı, tekrar katladı ve dolabına kaldırdı. Berrin Menderes yalnızca bir eşyayı diğerlerinden ayrı tuttu. O da Adnan Menderes'in alyansıydı. Berrin Hanım bu yüzüğü parmağına göre küçülttürerek ölene kadar taşıdı. Türkiye tarihinde Berrin Menderes kadar acılar çekmiş kaç kadın vardır? Küçük bir çocukken babası Yemişçizade İzzet Efendi'nin akıl hastalığı sürecine ve ölümüne tanıklık etti. Eniştesi Doktor Nazım'ın idamını ve teyzesi Beria'nın ruhsal bunalımlarını gördü. Başbakan eşi oldu, iltifatlara boğuldu. Önce küçük eniştesi Fatin Rüştü Zorlu'nun ardından eşinin idamını yaşadı. Ne yazık ki acısı bitmedi. 15 Ekim 1961'de genel seçimler yapılacaktı. Yeni Türkiye Partisi'nin milletvekili sıralamasında Aydın'dan liste başı olan Yüksel Menderes, babasının idamı üzerine 20 Eylül'de adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ama siyasetten uzak duramayacaktı. 4 yıl sonra 10 Ekim 1965'te yapılan genel seçimlerde AP Aydın milletvekili olarak meclise girdi. Yani 5 yıl aradan sonra TBMM'de yine bir Menderes vardı. 12 Ekim 1969'da yapılan genel seçimlerde Yüksel Menderes yine Aydın'dan AP milletvekili seçildi. Ama artık AP ile eski DP'lilerin yolları yavaş yavaş ayrılıyordu. Öyle ki seçimlerden önce Celal Bayar DP'li seçmenlere hiçbir partiye oy vermemeye çağırdı. 18 Aralık 1970'de Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy, Samet Ağaoğlu'nun eşi Neriman Ağaoğlu ve Adnan Menderes'in iki oğlu Yüksel ve Mutlu Menderes'in de aralarında bulunduğu kurucular Demokratik Parti'yi kurduklarını açıkladılar. Aydın Menderes de DP Aydın İl Başkanı oldu. Menderes'in üç oğlu da politikaya girmişti. DP 256 milletvekili bulunan AP'yi meclis çoğunluğu ancak bir milletvekiliyle sağlayabilecek duruma düşürdü. AP milletvekilleri ardı ardına DP'ye geçiyordu. 4 ay sonra 12 Mart 1971'de askeri darbe oldu. Yüksel Menderes sadece siyasi hayatında değil özel yaşamında da fırtınalar yaşıyordu. İpek Kumbaracıbaşı'nı ilk gördüğünde çok beğenmişti. İpek daha lisede okuyordu. Buna rağmen Yüksel'in Yıldız Han'ın dışında bir kızı beğendiğini öğrenen Berrin Hanım, İpek'i babası Şefik Kumbaracıbaşı ve annesi Vuslat Muşkara Hanım'dan istedi. Babası Şefik Bey kızının daha 17 yaşında olduğunu söyledi ama kimseye dinletemedi. Dipnot, Şefik Kumbaracı başı SHP ve CHP milletvekili, Bayındırlık ve İskan eski bakanı Profesör Onur Kumbaracı başının amca çocuğuydu. Yüksel ile İpek 1963'te evlendiler. 21 Kasım 1963'te ilk çocukları Işık doğdu. Dipnot, Işık Menderes Paris'te yaşıyor ve Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor. Ancak zaman geçtikçe Yüksel ile İpek'in ilişkileri bozulmaya başladı. Yüksel Menderes'in içkiye başlaması, ardından aşırı kıskançlık göstermesi ve fiziki şiddet uygulaması belki evliliklerini düzeltir umuduyla yapılan ikinci çocuk Lale'nin 14 Kasım 1968'de zihinsel engelli olarak doğması evliliğin sona ermesine neden oldu. Lale'nin doğumundan kısa süre sonra boşandılar. Dipnot, Lale Menderes hastalığını büyük oranda yendi. İstanbul'da kişisel resim sergisi açtı. Ancak asıl neden bu değildi. İpek hamileliği sırasında başka birine aşık olmuştu. Evlilikleri 5 yıl sürmüştü. Yüksel Menderes'in eşine ilgisi, sevgisi çok inişli çıkışlıydı. İpek'in kendini terk etmesine hem kızıyor hem seviniyordu. Kızı Işık Menderes, annesi Berrin'le oturuyordu. Ama diğer çocuğunun ne olacağını bilemiyordu. Sonuçta bir yanda siyasal sorunlar, diğer yanda kötü giden özel yaşamı, Yüksel Menderes'in ruh sağlığını daha da bozmaya başladı. Ve tarih 8 Mart 1972. Ankara'nın Kavaklıdere semtinde Çankaya Sineması yanındaki Güney Apartmanı'nın çatı katındaki daireyi anahtarıyla açan Ermeni hizmetçi Anjel Karnikyan, yoğun bir hava gazı kokusuyla karşılaştı. Hava gazı musluğunu açık bıraktığını düşünerek mutfağa koştu ve karşılaştığı manzara karşısında dona kaldı. Yüksel Menderes intihar etmişti. Elinde babasının fotoğrafı vardı, annesine mektup bırakmıştı. ''Sevgili anneciğim, ölümüm yaklaştı. Biraz sonra öleceğim. Şunu bil ki babamdan daha kötü şartlarda gidiyorum. Çocuklarım sana emanet. Metin ol ve beni affet. İpek için kötü düşünme.'' Dostlarına da mektup bırakmıştı. ''Sevgili dostlara, hayatta kaderin bütün kötü cilveleri beni buldu. Kötü hadiseler karşısında daha fazla tahammül gösteremeyeceğim. Artık yaşama gücümü kaybettim.'' Sevin Zorlu ile İpek'e de mektup yazmıştı. Sevin Zorlu bugün bile Yüksel'in intihar ettiğine inanmıyor. Boşanmanın üzerinden 5 yıl geçmişti. Çok flört oldu. Bir kızla tanıştıracaktım. Birlikte giyeceği gömleği bile seçmiştik. Üstelik bana yazdığı mektup onun yazısı ve üslubu olamaz. Fransızcası çok iyiydi. Halbuki mektup kötü bir Fransızca ile yazılmıştı. 3 gün önce parmağını kırdı, ortalığı inletti. Canı bu kadar yanan biri kendine kıyar mı? 42 yaşındaki Yüksel Menderes'in nerede toprağa verileceği aile içinde tartışma konusu oldu. Teyzesi Güzin Dülger ve dayısı Samim Yemişçibaşı ile büyük dayıları Ahmet Evliyazade ve Sedat Evliyazade İzmir'de toprağa verilmesini istiyorlardı. Berrin Hanım Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilmesini istedi. Tartışma bitti. Cenazede iki kişi sanki daha yoğun duygular içindeydi. Soğukkanlı olmalarıyla tanınan Celal Bayar ile Güzide Zorlu'nun hıçkırarak ağlamalarını o günlerde belki de kimse yorumlayamadı. Celal Bayar'ın oğlu Refii Bayar ve Güzide Zorlu'nun oğlu Eftal de intihar etmişti. Bu kitapta ne kadar çok trajik ölüm var. Bunun bir nedeni olmalı. Gelin bir örnekten hareket edelim. Yüzyılın aşkı olarak yazılıp çizilen, televizyonlarda gösterilen Yüksel Menderes-İpek Kramer evliliği gerçekten bir aşk evliliği miydi? Berrin Menderes, oğlu Yüksel Menderes'in büyük aşkı Yıldız Hanım'la evlenmesine neden karşı çıktı? Ve neden Evliyazadelerin bir torunu daha akraba evliliği yaptı? Açalım. Refik Evliyazade'nin torunu Rasin kiminle evlendi? Muşkara ailesinin kızı Ayla Muşkara'yla. Evliyazadelerin diğer torunu Yüksel Menderes kiminle evlendi? Vuslat Muşkara Kumbaracı başının kızı İpek'le. Tekrar tekrar yazıyorum. Hep bir akraba evliliği var. Üstelik ben bu ailelerin sadece 100 yıllık tarihlerini yazıyorum. Biliyorum bir sır var ve bu sır 350 yıllıktır. Yüksel Menderes'in ruhsal problemleri olması, kızı Lale'nin sakat doğması tesadüf olamaz. Yüksel Menderes'in dedesi Yemişçizade İzzet Efendi'nin akıl hastanesine vefat etmesini nasıl unutabiliriz? Ya Doktor Nazım'ın eşi Beria Evliyazade Hanım'ın psikolojik rahatsızlığını? Kemal Evliyazade'nin tüm ömrünü bir bodrum katında geçirmesinin nedenini araştırmaya gerek bile yoktur. Başbakan Adnan Menderes'in dayısı Şükrü'nün de ruh hastası olduğunu biliyoruz. Uzatmak anlamsız. Psikolojik hastalıklar, sakat doğan çocuklar, intiharlar ve benzerleri sadece İzmirli Evliyazade ailesine değildir. Ne yazık ki İzmir'in bazı büyük aileleri hep bu trajedileri yaşamaktadır. Ve ne yazık ki bunun tek nedeni akraba evliliğidir. Yani 350 yıldır sakladıkları o sırdır. Berrin Menderes'in ikinci evlat acısı. 2 Mayıs 1975, Berin Menderes yaşamındaki en büyük desteği olan ablası Güzin Dülger'i kaybetti. Acı haberi ağabeyi Samim Yemişçibaşı verdi. Bir ressam gibi güzel resim yapan Güzin Dülger İzmir'de toprağa verildi. Evliyazadelerde bir kuşak sona eriyor, yeni bir kuşak geliyordu. Mutlu Menderes Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne tanıştığı Münevver'le yaşamını birleştirdi. Bir yıl sonra doğan oğluna Adnan Menderes adını verdi. Dipnot: Adnan Menderes İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Halen üniversitede doçent doktor olarak görev yapmaktadır. Bekardır. Menderesler siyasetten kopmadı. Mutlu Menderes 23 Ağustos 1975'te AP'ye katıldı. Ardından 12 Ekim tarihinde yapılan ara seçimlerde AP Aydın Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 5 Haziran 1977 seçimlerinden sonra ise TBMM'de iki Menderes olacaktı. AP Aydın Milletvekili Mutlu Menderes ve AP Konya Milletvekili Aydın Menderes. 1 Mart 1978. Gece yarısı Ankara Ulus'ta bir trafik kazası meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmekte olan bir kişiye taksi çarptı. Kazazede olay yerinde öldü. Üzeri gazete kağıdıyla kapatıldı. Olay yerine gelen polisler yerde yatan kişinin iç cebindeki cüzdanına bakıp kimliğini öğrenince şoke oldular. Olay yerinde ölen kişinin adı Mutlu Menderes'ti. Berin Hanım ilk oğlunu 42 yaşında, ikinci oğlunu ise 41 yaşında kaybetti. 2 yıl sonra 12 Eylül 1980'de askerler yönetime tekrar el koydu. TBMM'yi feshettiler. Bazı politikacılara siyaset yasağı geldi. Bu politikacılardan biri de Konya AP Milletvekili Aydın Menderes'ti. Oğlunun siyasi yasaklı olması Berin Hanım'ı sevindirdi bile denilebilir. Çünkü o tek oğlunun politikayla ilgilenmesini istemiyordu. Aydın Menderes'i de alıp Ankara'dan taşınmak arzusundaydı. İzmir'e ağabeyinin yanına gitmeyi planlıyordu. Samim Yemişçibaşı İzmir'de yalnız yaşıyordu. Sadece bir köpeği vardı. Tek isteği Evliyazade'nin hayatını kaleme almaktı. Ancak ömrü yetmedi. 1985'te vefat etti. Berin Hanım'ın oğlu Aydın dışında kimsesi kalmamıştı. Berin Menderes 29 yıl sonra eşinin mezarına kavuştu. İdam edildikten sonra İmralı Adası'na defnedilen Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 17 Eylül 1990'da devlet töreniyle Topkapı'da anıt mezara defnedildi. Törende askerler yoktu. Aydın Menderes 1 Kasım 1991'de hayatını Ümran Hanım'la birleştirdi. 21 Mayıs 1993'te Büyük Değişim Partisi'ni kurdu. 6 Şubat 1994'te üzerindeki siyasal yasak kalktığı için yeniden kurulan Demokrat Parti'ye katıldı. Partinin genel başkanı oldu. Adnan Menderes'in zorla kaldırıldığı Demokrat Parti genel başkanlığı koltuğunda 34 yıl sonra şimdi yine bir Menderes oturuyordu. Ve bu olaydan yaklaşık 3 ay sonra 22 Nisan 1994'te Berin Hanım vefat etti. 91 yaşındaydı. Evliyazade'nin diğer kadınları gibi yaşamı hayli uzun olmuştu. Son yıllarında yaşlılık nedeniyle hafıza kaybına uğramıştı. Ankara'da çocuklarının yanında toprağa verildi. Menderes'in acısı bitmedi. 15 Mart 1996'da Refah Partisi İstanbul Milletvekili Aydın Menderes, Afyon'un Sandıklı ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Boynundan aşağı felç olan Aydın Menderes tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürmek zorunda kaldı. Aydın Menderes 17 Eylül 2003'te Doğru Yol Partisi'ne katıldı. Aydın Menderes eşi Ümran Hanım'la birlikte Ankara'da yaşıyor. Yazları Çakırbeyli çiftliğine gidiyorlar. İsmet Paşa ölmeden ölmeyeceğim. Berin Hanım gibi yaşamı acılar içinde geçen bir diğer kadın ise Güzide Zorlu'ydu. Çocukluğu, genç kızlığı Osmanlı Sarayı'nda geçti. Padişah çocuklarının arkadaşıydı. Eşi Rüştü Paşa ile sürgünü yaşadı. Oğullarının her birinin acılı sonunu gördü. 7 yaşındayken kuş palazından ölen Ender, lise son sınıf öğrencisiyken menenjitten ölen İsmail Nejat, 19 yaşında Paris'te intihar eden Eftal ve idam edilen Fatin Rüştü Zorlu. Oğlu Fatin Rüştü idam edildiği gün yemin etti. İsmet Paşa ölmeden ölmeyeceğim. 1962'de tek torunu Sevin Zorlu'nun Erden Yener'le evlenmesini, bir yıl sonra da torununun oğlu Asan'ın dünyaya gelişini gördü. Dipnot: Erden Yener, orman mühendisi Muzaffer Yener ile Adalet Hanım'ın oğluydu. Muzaffer Yener, Bedirhan ailesinin akrabasıydı. Yazmıştım, Fatin Rüştü Zorlu da babaannesi tarafından Bedirhan ailesine mensuptu. Adalet Hanım ise Saraybosnalıydı ve büyük dedesi papazdı. Ama mutluluğu uzun sürmedi. Gelini Emel Zorlu'nun hastalığı ağırlaşıyordu. Ne yapsalar kanserle başa çıkamadılar, hastalık ilerliyordu. Son umut Londra'daydı. Emel Zorlu gitmeden önce son kez babası Doktor Tevfik Rüştü'yü görmek istedi. Dargındılar. Çünkü annesi Makbule'nin ölümünün 40'ı çıkmadan babasının Hatice Bahire Hanım'la evlenmesine çok kırılmıştı. Yine de belki Londra'dan sağ dönemem düşüncesiyle babasını ziyaret etmek istedi. Ancak tek şartı vardı. Ziyarete geldiğinde Hatice Bahire Hanım evde olmayacaktı. Doktor Aras teklifi reddetti. Baba kız bir daha hiç görüşmediler. İlginçtir, gözlerinden rahatsız olan Doktor Tevfik Rüştü Aras bu olaydan sonra artık hiç görmedi. Yani tamamen kör oldu. Emel Zorlu 5 Temmuz 1965'te vefat etti. 51 yaşındaydı. Güzide Zorlu'nun yaşayan tek oğlu vardı. Brüksel Büyükelçisi Rıfkı Zorlu. Kardeşi Fatin Rüştü Zorlu'nun idam edildiği gün yani 16 Eylül 1961'de emekliliğini istedi. Emekli olduktan sonra iş tekliflerinin hepsini reddetti. Şişli'deki evinde yalnız yaşadı. 1970'lerin başında kansere yakalandı. 5 Ocak 1977'de vefat etti. Güzide Zorlu'nun yaşayan oğlu kalmamıştı. O gün yani 5 Ocak 1977 günü oğlun ölüm haberini alan Güzide Zorlu kuaföre gitti. Son derece şık giyinip ölü evine geldi. Ve herkese bugün bayram değil mi, Rıfkı benim elimi ne zaman öpecek deyince anladılar ki Güzide Zorlu artık bu dünyayla ilişkisini koparmıştı. Birkaç ay sonra da vefat etti, 92 yaşındaydı. Fatih Külliyesi'ndeki babası Hüseyin Rıfkı Paşa'nın mezarının yanına defnedildi. Osmanlı Devleti'nde görmüş olan bir kuşak artık tarihe karışıyordu. Doktor Tevfik Rüştü Aras 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etti. Bir ara Yeni Türkiye Partisi'ne katıldı. 6 Ocak 1972'de İstanbul'da vefat etti. Cenazesine Celal Bayar, İsmet İnönü, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Orgeneral Memduh Tağmaç, Başbakan Nihat Erim, Mustafa Timisi gibi isimler katıldı. İstanbul Bebek'teki evinin yakınındaki Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Doktor Aras'ın hangi dönemi kapsadığı bilinmeyen 20 yıllık hatıratının evlatlığı Suzan Aras'ta olduğu iddia ediliyor. Kemalist Ülkü dergisinin Ekim 1990 tarihli sayısında Samine Özerdim, Atatürk döneminin ünlü Dışişleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Aras 1250 sayfa tutan anılarını Kaliforniya'nın Palo Alto kentinde bulunan Stanford Üniversitesi'nin Hoover Enstitüsü'ne bırakmış. Bizimkiler geri almak istiyormuş ama enstitü vermiyormuş diye yazdı. Bugün İstanbul Bebek'te babalığından miras kalan yalıda oturan Suzan Aras konuşmaktan kaçınıyor. Doktor Tevfik Rüştü Aras mirasını ilk eşi Makbule'nin akrabalarına bırakmadığı gibi torunu Sevin'e de mirasından hiçbir hak tanımamıştı.